Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün esnekliği konuşacağız. Esneklik ne işimize yarar? Ne demektir? Nasıl esnek olunur? Esnek doğulur mu? Sonradan olunur mu? Böyle çerçevelendireceğiz ve esnek olduğumuzda da bu bizim hayatımızı nasıl etkiler? Geçen son iki bölümdeki aşırı düşünme ve mükemmelliyetçilik gibi özelliklerle baş etmek için kullanılacak temel becerilerden birisi olduğu için bunu başlık olarak seçtik.
Tamam. Önce şunu söyleyeyim. İsmini söylememizi isteyen çok insan var. O kadar çok oldu ki bize mesaj atan, işte yorumlarda yazan. Oraya bir girersek çıkamayacağımızı fark ettik. Ama hepsini görüyoruz. Hepsini kendi aramızda konuşuyoruz. O isimler sohbetimizde geçiyor. Böyle bir teselli olsun. Onları yazanlar bizim sohbetimizin bir parçası oldular. Ama bizi mazur görün. Orada çok fazla talep birikti.
Evet.
Esnekliğin iki boyutu var. Birisi bilişsel, birisi psikolojik. Biz aslında kısmen biraz ondan biraz ondan anlatacağız. Yani bir girizgah, böyle konuya yabancı olanların da fikir sahibi olabileceği bir bölüm yapmaya çalışacağız. Anlattıklarımızın bir kısmı bir bölümüne, diğer kısmı diğerine ait olabilir. Ben kendimi anlatayım burada. Ben çok esnek biri değilim. Bunu çok kabul ediyorum ve hayatım boyunca yapmaya çalıştığım şeylerden biri esneyebilmek oldu. Hatta bunun için 15 sene Aikido yaptım ben. Aikido yaparken temel çabam esneyebilmekti. Çünkü Aikido'da çalışma usulü şudur. Bir tek hareket verilir. 4 kere sen yaparsın, 4 kere rakibin yapar. Ben yaparken işler çok iyiydi. Ama diğerine eşlik etmem gerektiğinde hiç uyumlu bir partner değildim. Uke denir Aikido'da. Hiç uyumlu bir uke olamadım. Çünkü kontrolü diğerine verdiğim anda kaza dönüyordum, tahtaya dönüyordum. Çünkü beklenmedik bir şey yapabilir, doğru yapamayabilir ya da beni hiç hazırlıkta olmadığım bir anda fırlatabilir. Ama zaten benim yapmam gereken, fırlatacaksa bile buna hazırlıklı olmam. Çünkü ben siyah kuşaklı bir aikidocuyum. Ama insan zihni teknikten bağımsız. Ben böyle bir giriş yapabilirim. Sen evet. Esnek biri misin?
Tabii hani esneyim ya da değilim gibi konuşmayacağız ama esneklik gösterebildiğim alanlar var. Gösteremediğim alanlar da var.
Gösterdiğin alanlar
ama
hangi?
Genel olarak esnek biriyim. Var olan, yani şimdi psikolojik esneklikte var olan durumu, mevcut durumu anlama, algılama ve kabul etme var.
Hı-hı.
Ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Hani günlük hayat içerisinde bir şey durum, aksi bir durum, zor bir durum olduğunda hemen ilk tepki olarak bütün bilge ve olgunluğumla orada olmuyorum elbette ama o duyguları düzenleyebilme becerim benim biraz daha mevcut durum. Ha tamam, şimdi koşullar bu, o zaman nasıl ilerleyebiliriz diye görüp yeni hamleler, yeni durumlara ilişkin adımlar atmamı sağlıyor.
Bunun altında senin duyguları yoğun yaşamayışın var Zeynep.
Hı hı.
Herhangi bir duyguya bütünüyle bürünmüyorsun. Onu hissediyorsun ama
yoğun yaşıyorum da belki düzenleme olabilir. Duygu düzenleme olabilir.
Yani
kontrol
yeterince yaşamıyorsun değil de o duyguda kaybolmuyorsun demek istedim,
evet,
yani.
Evet. Ben de seni dinlerken o Aikido örneğinde aslında mesele duyguları düzenleyememe, yönetemediğin içi bırakamadığını düşünmüştüm.
Hangi duyguyu düzenleyememişim orada?
Kaygı, tedirginlik, güven. Yani onu kontrol edebilsen o rahatlığa geçebileceksin. Çünkü sen bilişsel olarak esnek birisin. Hem senin üzerinden anlatmış olayım bilişsel esnekliği de. Bilişsel esneklik de zorlayıcı bir durum karşısında kişinin seçenekleri, alternatifleri olduğunu bilmesi ve onları görmesi. Planladığımız gibi gitmiyor her şey. Durum değişti. Değişime adaptasyon aslında. Değişen yeni duruma adapte olabilme. O yüzden de yeni seçenekleri görebilme, başka yolları görebilme, o başka yolları deneme ve de aynı zamanda dün okurken de benim dikkatimi çeken temel şey o oldu. Esneme konusundaki isteklilik. Mevcut durumu kabul etme ve esneme konusunda. Katılık gösteren kişiler belki biraz da burada da zorlanıyorlar.
Kafalarında bir yapı var,
yapı
zihinlerinde
var, evet.
Onun gibi olursa sıkıntı yok.
Yok, evet.
Ama beklenmedik yerden gelirse,
evet.
Top uzanamayacağımız köşeye gelirse, mesela anne babalık hep öyledir ya,
evet.
Hazırlık yaparsın ama top çocuk beklenmedik bir yapı,
evet.
bizim sınırlarımızı zorluyor. Orada esneklik kayboluyor.
Kayboluyor ve yani banene, çocuk moduna giriyoruz. Ya banene, ben esnemek istemiyorum, değişmek istemiyorum gibi bir katılığa girmiş.
O zaman esnemenin ihtiyaçlarından, koşullarından birisi kabul.
Evet.
Kabul, dışarıdan bakabilmek, şimdiye kadar konuştuklarımız,
duyguların içinde
kaybolmamak, seçenekleri görmek.
Görmek, evet. Ve bunun için hani yeni seçenekleri deneme konusunda az önce söylediğimiz gibi istekli olma ve bunun için harekete geçme. Spor bilimlerinde çok çalışılmış bilişsel esneklik. O da benim için ilgi çekiciydi. Örneğin karşı takımın değiştirdiği stratejiyi fark edebilme becerisi bir oyuncu açısından. Strateji değişti ve stratejiye uygun yeni adımları, hamleleri atabiliyor. Yeni oyun kurabiliyor. Bilişsel esnekliği güçlü olan bir oyuncu. Ve kendi takımına da dışarıdan bakabiliyor. Yani bu çok hani satranç masasında dışarıdan bakıp o hamleleri tık tık yapabilme gibi, o duygulara da kapılmadan durumu olduğu haliyle görüp kabulden sonra gelebilen bir şey.
Yani eğer karşımızda çok esnek biri varsa ve bu bizim rakibimizse, esnekliği de çok güçlüyse, nereden geleceğini de öngöremeyiz.
Evet.
Hani tenisse, futbolsa, voleybolsa hiç fark etmez. Hani oradan mı gelecek, buradan mı gelecek? Çünkü o kadar esnek ve ele avuca sığmaz bir hali var ki burada yaratıcılık da çıkıyor aslında ortaya.
Tabii.
Ama kendimizi kalıplara mahkum ettiğimizde yaratıcılığımızdan da mahrum oluyoruz.
Oluyoruz, evet. Esnek kişiler yaratıcılar, duyguları düzenliyorlar, daha mutlular, yaşam doyumları yüksek bu sebeple. Çünkü hani kırılmadan bükülmeyi başardıkları için yaşam darbeleri ya da zorluklarda o şekli alabiliyorlar. Değişme potansiyelleri çok yüksek oluyor.
İşlerin beklendiği gibi gitmemesi durumunda da esnekler daha tolere edici olabiliyorlar, değil mi?
Evet.
Mesela
evet.
biz bu kayda girdik. Teknik bir sorun çıktı. Yaptığımız bölüm gitti. Esnek olmayan biri orada nasıl tepki verirdi?
Evet. Tabii muhtemelen gerilebilirdi. O duygu onundan çıkamayabilirdi. Tekrar motive olması zaman alabilirdi.
Bir sonraki kayıtta performansı düşerdi.
Düşebilirdi. Evet, evet. Ama hani biz kaldığı yerden tamam, o olur, böyle şeyler olur, hadi baştan diye devam edebilme.
Peki somut bir örnek üzerinden gidersek Zeynep, benim esnek olduğum alanlar nereler, olmadığım alanlar nereler?
Yani senin üzerinden bilmiyorum, mesela sabah bir aksilik çıktı, sen telaşlıydın, gergin bir durum vardı. Yapman gerekenler de vardı. Duygusal olarak sıkıştığın zamanlar olabilir belki.
Çabuk sıkışıyorum duygusal olarak.
Çabuk sıkışıyorsun. Evet. Çabuk sıkışıp o duyguda biraz kayboluyorsun. Öyle olunca da o psikolojik esnekliği göstermen zor oluyor.
Ama orada bilişsel bir problem olduğunda...
Yani ama hani... bir zorluk yaşandığında ne olabilir? Yani bir aksilik çıktığında, hayatla ilgili bir aksilik çıktığında, bu çok şiddetli bir şey olduğunda da yine duygularını kontrol ediyorsun da, anlık bir sıkışmışlık bence zamanla, mesela sabah seni zaman da sıkıştırdı. Zaman sıkışıklığıyla bir anda böyle bir alevli bir şey yaşadın, duyguyu yoğun yaşadın. Ama bir problem olduğunda uzaktan bakarsın, değerlendirirsin, dur bakalım dersin. Stratejiler, yeni yollar bulursun, çevrendeki insanları da sakinleştirirsin. Hani çocuklara yaptığın şey de olur, bir problem varsa çözüm de vardır gibi esnek cümlelerin çokçadır. Yani zorlandığın kısım belki psikolojik esneklik, o duyguları yönetmekte zorlandığın için.
İnsanın kendi hakkında güzel şeyler duyması ne güzel bir şey.
Şuraların bembeleşiyor.
Acık utanmış olabilir.
Olabilir.
Pek kimseye ihtimal vermiyor da ben çok utangaç biriyim aslında. Evet. Böyle utangaçlığı hep böyle fazlaca rahatmış gibi davranarak
i̇şte,
tolere
edeceğim. Ben...
Şeye döndüm yani. Çeyday benim.
Benim esnekliğimi nerede, nasıl görüyorsun?
Pek göremiyorum.
Öyle mi?
Evet. Bence sen hiç esnek biri değilsin Zeynep.
Gerçekten.
Bir bölüm önce tam tersini söylemiştim. Şaka şaka. Şaka şaka. Sana böyle ters bir top atayım diye öyle yaptım. Sen duyguları çok yoğun yaşayarak içinde kaybolan biri değilsin. Orada sükunetini kaybetmeme becerin yüksek. Ama genel olarak çok kontrolcü bir yapın var. Böyle işleri zihninde yapılandırıyorsun. İyi gitmesi için bütün detaylara hakim olmaya çalışıyorsun. Beklenmedik bir yerden geldiğinde bir huzursuzlanıyorsun. Ama hani orada nasıl ayıralım? Senin bence psikolojik esnekliğin çok yüksek ama bilişsel olarak çok kontrolcü bir yapın var. Kontrolcü yapına uygun gitmezse bir süreç böyle huzursuz oluyorsun. Benim gibi dışarı vurduğun yüksek bir gerilimin olmuyor, öfkeli biri olmuyorsun. Huzursuz ve gergin biri oluyorsun evet. Yani.
Eskiden bu çok daha yoğundu yani. Öyle yeni kafamdaki şey günlük akış bozulduğu zaman bu beni gerer ve yeni duruma adapte olmam zaman alır. Evet. Şimdi ama yine zorlandığım bir alan burası da çaba sarf etmem gerekiyor. Bir nefes almam, bir durmam olabilir. Kendi kendime içsel konuşma yapıyorum. Hı-hı. Zeynep şu an koşullar değişti. Hani bu durumlar doğrusunda yeniden rota çiziliyor ya. Hı-hı. O rotayı Hı-hı. yeniden çizmek gerekiyor ama benimki zihin benim rotayı çizerken bir tekliyor şöyle.
Evet, evet. Ama şey çok anlaşılır. Eğer kaygılı bir ortamda büyüdüysek, bakım verenlerimizle güven ilişkimiz yoksa, beklenmedik olaylar oluyorsa, tatsız sürprizlerle karşılaşıyorsak, kendimizi güvende hissedebileceğimiz, yerleşebileceğimiz bir ortamda büyümediysek, esneklik becerisini henüz öğrenememiş olmamız anlaşılır. Ama bunun yaşı yok bu. Her yaştan sonra esneklik öğrenilebilen bir beceri. Hani bunu da sormuştum, bu bir beceri mi? Evet, bu öğrenilen bir beceri. Ama bunun farkına varırsak, hani bir durduğumuz zaman, bir de orada hayata inanmak ve güvenmek de gerekiyor yani. Kabul de gerekiyor işte o konuştuğumuz gibi. Tamam, bu böyle oldu ama hani hikayede var ya, sen yıllar önce üniversitede anlatmıştın bu hikayeyi, ben de anlatayım. Bu hikayeyi anlatmış mıydık gerçi diğer bölümlerde, değil mi? Hani o evet. Atını imparatora evet. satmayan köylünün hikayesinde. Bazen hayat böyledir yani. Böyle bir şey gelir ve durup bakmamız da gerekir. Ben duygusal olgunluğu yüksek insanlarda hayatın getirdiklerinde yakınmamak gibi, ona bazen şükretmek gibi olumsuz da görünse özellikler görürüm. Ha öyle mi oldu? Tamam, peki. Hayırlısı olsun. Mesela çok kıymetli bir laf. Hayırlısı olsun. Evet. Dur bakalım şimdi ne yapacağız? O hayırlısı olsun bence bize bir zaman da tanıyor. Es de veriyoruz. Yani dur bakalım. Hani ya da dur bakalım Mevlam neylerse güzel eyler. Mesela hı-hı. kabul. Hı-hı. Bunun karşılığını Hristiyanlıkta da buluruz. Budizmde de buluruz. Ama aslında yapılan şey şu. Amigdala tetiklenmesin ki ani alarm durumuna geçmeyelim. Ani tepkiler vermeyelim. Zaten insan zihni duygu yoğunluğuna kapılmadığında, tedirgin olmadığında, öfkeli olmadığında, gergin olmadığında, kaygılı olmadığında zihninin ön kısmı esneyebilme becerisine sahip. Değil mi? Hani bir dur bakalım ne olacak dediğimizde zaten burası soğuk olursa esneyebiliyor. Evet. Çözüm de üretebiliyor.
Ve bunun gelişimi, oluşumu açısından hani öğrenilen bir beceri. Hani bazılarımız nasıl oluyor da öğreniyoruz, bazılarımız neden öğrenmiyoruz da. Sanki bilişsel esneklikte böyle esnek cümlelere, seslere ihtiyaç var büyüdüğümüz ortamda. Olur, hallolur, çözeriz, yaparız kızım, hallederiz, dur bakalım. Hani elinden geleni yap, hemen karar vermeyelim, biraz bekleyelim falan gibi esnek bir bakış açısı hayata. Ne demiştik o bilişsel esneklik için? Farklı çözüm yolları vardır. Ve bu çözüm birisi olmazsa bir diğerine geçer. Kişinin zihninin başka seçeneklerde dans edebilmesi aslında böyle bir esneklik. Duygusal olarak da yine bizim yetişkin olarak bu esnekliği gösterebilmemiz için psikolojik esnekliği düşük olan kişiler, daha katı diye değerlendirdiğimiz kişiler, hisleriyle, iç dünyalarıyla benliklerini çok birbirlerinden ayırt edemiyorlar. Mesela bir hata yaptılar, kendilerini o hata gibi görüyorlar. Deneyim hatalı bir deneyim. Ben bir hatayım, ben bir kusurum, kusur gibi hissediyor, kimlik gibi görüyorlar. Bir yetersizlik oldu, başarısızlık oldu, ben başarısız biriyim diye görüyorlar. Ama psikolojik esnekliği güçlü olan kişi başarısız hisseden bir tarafım var gibi ayırabilir. Başarısız ve hatalı bir deneyim yaşadım diye deneyimi kendinden ayırabilir ya da iç dünyayı kendinden ayırma. Böyle olunca yine kendine dışarıdan bakıp o yetersizlik, başarısızlık hissinin ya da hata diye gördüğümüz şeyin girdabında kalmamış oluyoruz. Ama yine büyüdüğümüz ortamda eleştiren ebeveynler, cezalandıran ebeveynler varsa biz o yapamadığımız şey oluyoruz. Bize ebeveynler bunu söyledikleri için.
Toptan bir değerlendirme.
Evet, yani hani masayı toplarken kırdı çocuk. Oradaki şey nedir? Bardak kırıldı. Deneyimin kendisi budur.
Bu kadar.
Bu kadardır. Ama beceriksizsin. Ya bir masayı toplayamadın da sonuçlanınca
sakarsın.
O deneyimin kendisi oluyoruz. Öyle olunca da bu duygusal esnekliği geliştiremiyoruz. Yani iki boyutunu söylemiş oldum. Duygulardan, içsel düşüncelerden kendimizi ayırmak ve yaşadığımız deneyimlerden kendimizi ayırmak. Çünkü psikolojik esnekliğin tam tersi katılık. Katı olanlar ayırt edemiyorlar. Kendilerini kusur, başarısızlık, hata olarak.
Katıların da hayata dair inançları var. Dikkatli olmazsan hatalar birbirini izler. Bardak kıran çocuğa sert çıkmazsan bardak toplamayı, masa toplamayı öğrenemez. İnsanlar sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyarlar gibi farkında olmadığımız binlerce inanç var ve bunların pek çoğu yanlış. O inançlar doğrultusunda davranmaya çalıştığımızda zihinsel bir fanatizm başlıyor kendi içinde. Yani o fanatizm bizi esneyebilmekten, yani bu da olabilir aslında diyebilmekten alıkoyuyor yani.
Evet.
Şey de çok zor, biliyor musun Zeynep? Çok müzakereye açık gibi görünen, çok hadi gel bunu konuşalım, ben bunu değerlendirmeye hazırım diyen ama durduğu yerden milim kıpırdamayan tipler de var. Böyle onlar da böyle hem büyüklenmeci bir tarafları var hem de dayatmacı bir tarafları var. Ama bunu o kadar güçlü bir analitik zeka çerçevesinde yapıyorlar ki müzakereye çok açık gibi görünüyorlar. O da bizim mesela sık karşılaştığımız bir durum. Çok esnek bir görüntü var ama tamamıyla değil yani.
Evet, orada da dediğin gibi senin söylediklerini duyuyormuş gibi gözüküyor ama düşündüğünden bir adım ilerliyor.
En zorlayıcıları da onlar. Yani hani çok esnek görünüyor, güler yüzü görünüyor, müzakereye hazır gibi görünüyor. Sen de o moda giriyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki ya ben mi yanlış anlıyorum yoksa burada başka bir şey mi oluyor diye. O da kafa karıştırıcı.
Evet, evet. Ve de ruh sağlığının yerinde olması, hatta ta evrim psikologlarının da söylediği, güçlü olanlar aslında hayatta kalmadı. Bu değişim potansiyeli olanlar, değişebilenler hayatta kaldı. Temel becerilerden bir tanesi bu esneklik ve değişebilme. Ama bu şu demek değil, kimliğimizden vazgeçme değil, benliğimizden vazgeçme değil. Aksine kendi değerlerimiz doğrultusunda bir hayat inşa etmeyi de içeriyor o psikolojik esneklik. Ama farklı seçenekler, olasılıklar doğrultusunda aslında hayat da bu. Hayat böyle bir şey çünkü, değil mi? Onlar da gezinebilme ve ilerleyebilme. Esnek birisi durmaz yani. Çünkü katı birisinin duvarları olur ve oralarda kalır, takılır. Ya geçmişte takılır, ya gelecekte takılır, ya önündeki durumda takılır. Ama esnek birisi kırılmadan büküldüğü için, az önce söylediğim gibi, ne geliyorsa karşısına ona göre biçim alıp yoluna devam eder. Öyle bir söz de vardı, kimi söylediği kalmadı aklıma. Esneklik istikrarın anahtarı diye.
Bana ait o söz.
Öyle mi?
Tabii.
Ha, Çankaya yazıyordu sanki.
Evet, evet.
S'yi küçük yazmışsınız da.
2000'lerin başında
Serdar
söylemiştim
diye
onu.
Şey yapamadım. Evet. Seçemeyiz.
Güzel bir şey varsa bana. Babam da ne zaman sizi güzel birini görse rahmetli kesin bizim oralıdır der. Peki bir anne olarak çocuklarına esnekliği öğretilecek bir beceri gibi bir hedefin var mı? Öyle düşünüyor musun?
Var var, evet.
Nasıl öğretiyorsun?
Yumuşaklıkla öğretiyorum, nezaketle öğretiyorum, dinleyerek öğretiyorum. Yani duygusal, şimdi burada da konuşunca daha da benim için şey oldu. Esas öğretmeye çalıştığım şey o duygusal esneklik sanıyorum, psikolojik esneklik, o kabulle. Onları kabul ederek, ama hani bir model olup, şimdi çocuğum bunu kabul edeceğiz gibi bir modelden öğrensinler beni görerek değil. Onları her haliyle kabul ederek, yumuşak bir ilişki kurarak, dinleyerek, anlayarak yaklaştığımda onlar da aslında sadece bize değil başka kişilere, durumlara da hem o şefkat ve esneklikle yaklaşıyorlar. Çok hızlı olmuyor bu, hemen olmuyor bu. Mesela çocukların mizacı farklılık gösterebilir. Daha yumuşak, daha esnek, yani doğuştan daha esnek olan çocuklar, kolay mizaçlı çocuklar, bunu daha hızlı. Evet,
doğumla gelen farklar var.
Var yani, evet, kolay mizaç çocuklarda daha esnek olma potansiyeli daha yüksek. Onlar daha çabuk öğrenebilir ama zaten zorlanan bir çocuksa,
kaygılı bir çocuksa,
kaygılıysa, duyguları yoğun yaşıyorsa, dürtüsel tepkisel davranışları varsa, o çocuğun öncelikle öğrenmesi gereken beceri esnekliktir. Ama biraz daha zaman alır.
Kendine dair esneklikle ilgili öğrenmeye ihtiyaç duyduğun bir şey var mı?
Yani hani daha da esnek olabilirim diyebilirim ama özellikle yani ortalama bir şeye geldim. Hayat konforumu bozan bir katılığım yok. İlerliyorum. Dahası da olabilir elbette.
Boyut var mı aklında? Mesela şu boyutta.
Yok. Yani hepsi ortalamanın üstünde, hepsi daha iyiye gidebilirse.
Gidebilir. Benim hala kontrolcü bir tarafım var. Güvenmekte zorlanan bir tarafım var. Böyle hani her an kötülük gelecek, suistimal edileceğiz gibi bir güvensizlik değil de işini iyi yapacak mı acaba diye. Böyle bir kontrolcü tarafım var. Sanıyorum o da benim mükemmeliyetçi tarafımdan kaynaklanıyor. Hani ben orada olmazsam istediğim standartta bir iş alamam gibi. Orayla mücadele ediyorum hala. Biraz diğerine güvenebilmek.
Kenara çekilme değil mi?
Merkeze yerleşmemek. Çünkü ben çok verim de kaybettim. Hani hep kendi kafamdakinin doğru olduğunu düşünerek onu gerçekleştirmeye çalıştım. Yanımdakileri duymadım ama şimdi bakıyorum çok daha iyi fikirler var yanımda yani. Hani öyle duyunca diğerinin fikrini de bir öğrenebilmeye de engel bu. Diğerinin aklından yararlanabilmeye de engel. Şimdi onu öğrenmeye çalışıyorum. Bir dinliyorum.
Bunu ben senden öğrendim biliyor musun? Başkasından akıl ve fikir almayı. Hani mesela bir durum olduğunda şunu arayalım diyorsun, bunu arayalım diyorsun. Gerçekten böyle evet, başkalarından şunu da soralım diyorsun. Alternatif düşünceleri, fikirleri başkalarından almayı senden görerek öğrendiğim ve yaptığım bir şey oldu. Ben çok aslında 30'larda çok fikir aldığımı sanmıyorum. Yani. Hani fikir almayayım, kimsenin fikri beni ilgilendirmez gibi değil de böyle bir zihin gelmiyordu aklıma.
Ben bunu özellikle çocuklar öğrensin diye de yapıyorum, evet. Zeynep, biliyor musun? Geçen hafta sonu bir gergin telefon konuşması yaptım. Büyük kızım dedi ki nasıl bu kadar nazik ve şey kaldın, esnek kaldın, kibar kaldın dedi. Kızım dedim, nezaket zaten haklıyken bize lazım. Haksızken tabii ki kibar olacaksın. Hem haksız hem kel hem fodul olmaz ki yani. Hem haksız hem kaba. Burada kendini korumak lazım. Tarzını korumak lazım ki haklılığın daha iyi duyulsun diye. Biliyorum ki bunlar buraya giriyor. Çocukların kulaklarına giriyorlar yani. Hani tamam öyle mi olmuş? Hadi bir daha bakalım. Onların yaşadıkları problemlerde onlara böyle esnek, ya böyle de olabilir mi acaba diye yol gösterici olmak da çocukların, ya bir de şöyle düşünsek acaba nasıl olur diyebilmelerine de kapı açıyor bence.
Evet.
Da büyük konfor.
Tabii görüyor ve tabii. Seçeneği oluşmuş oluyor. Dediğim dedik olunca ebeveyn ya da bir şey, tamam bir karar verdik artık, bunun konuşacak bir yanı kalmadı falan, hani bunu şey zannediyoruz ya, tutarlı olmak otorite. Gibi bize otorite ya da dürüstlük falan gibi, ama bunlar katılık. Her evet. Zaman konuşacak bir şey vardır. Her zaman müzakeredir. Her zaman tekrar konuşulabilir.
O da sanıyorum. Bir uca prensipli olmayı, bir uca geniş olmayı koyuyorlar. Evet. Ve bu katı tavır sanki prensipli adamların tavırı. Tamam ben artık sözümü söyledim.
Evet.
Benim zamanımda böyle adamlara çok hürmet de gösterilirdi. O öyledir. Hı. Ağzından laf bir kere çıkar.
Evet.
Ne kadar saçma yani. Ağzından evet. Laf bir kere. Yanlış çıkmış. Ne yapacaksın evet. Yani? Evet. Ağzımızdan laf bir kere çıkar diye bir şey yok. Bir kere çıktı, yanlış çıktı. O zaman bunun doğrusunu bulalım demek bence.
Evet.
Böyle olduğunda eğer otorite olma ihtiyacın varsa alanında otorite böyle olursun.
Yani bir şey söyledim bir daha geri dönemem sancılarını da yaşayabiliyor kişiler. Ya dönebilirsin yani. Dönebilirsin, değiştirebilirsin, tekrar söyleyebilirsin. Düşündüm böyle değilmiş ya, fikrimi değiştirdim diyebilirsin. Yani değişmeyen tek şey değişim deniyor ya gerçekten. Bu değişiklik senin sözünlerin olmadığın ya da dürüst olmadığın ya da işte tutarsız olduğunu
anlamına gelmez.
Benim gelmez.
Kullandığım çalışmalardan biri, böyle bir kendi kendime yaptığım çalışmalar esneyebilmek için Kafamda çok inandığım bir düşünce var. Ona böyle sıkı sıkıya bağlanmışım. Bazen duruyorum, diyorum ki bunun tam aksi yönde argümanlar geliştirir misin? İnandığımın tam aksi yönünde. Zihin argümanlar ürettikçe bu sefer diğer tarafa da doğru. Gerçekten fiziksel bir esneme gibi şöyle şu tarafa doğru gidiyor. Evet ya, bu da öyle olabilir. Yani çünkü herkes kendi zihninden geçenleri doğrulama çabasında. Herkes kendi haklılığına duyduğu inancın peşinden gidiyor. Ve bunu doğrulayacak kanıtlar topluyor. Aslında durumu olduğu gibi almıyoruz. Kafamızda bir düşünce var. Evet. Onu doğrulayacak kanıtların peşinden gidiyoruz. Kimin sözüydü? Bizim ailede kullanılır. Her aklı pazara çıkarmışlar. Herkes gidip gene kendisininkini almış diye. Ne kadar yazık bir durum yani. Bir bak. Bu argümanları ürettiğimiz zaman durum bu. O zaman böyle de düşünülebilir, böyle de düşünülebilir, böyle de düşünülebilir. Zaten düşünsel esnekliği geliştirebildiğin zaman, kendine bu zamanı tanıdığın zaman o psikolojik esneklik de geliyor.
Evet.
Hani mesela ben bunu Aikido'da yapamadım ama 15 sene önceki Serdar'da değildim. 15 senede esnetebildiğim yere kadar getirdim.
Tabii canım.
Buna odaklandım. Bu benim için bir mesele oldu, hedef oldu yani. Yapamadık mı? Yani yaptık yapamadık diye bir seçenek yok. Bir şey bu, yolculuk bu. Yapabildiğimiz yerler var, yapamadığımız yerler var. Oran evet, var yani. Evet, evet. Bazı durumlarda yapıyoruz, bazı durumlarda yapamıyoruz.
Evet. Ama buna işte dediğimiz gibi gönüllü olur, istekli olursak daha da esneyeceğim, esnek düşünmeye kararlıyım. Kararlılığı gösterilirse zaten bu esneklik gerçekleşir.
Değil mi?
Evet.
Peki, toparlayalım.
Evet.
Sen toparla bakalım.
Şimdi genel olarak bilişsel ve psikolojik diye ayırdık esnekliği. Hepsini birleştirerek birkaç öneri gibi söyleyebilirim. Her zaman başka yollar vardır, bunu hatırlamak lazım. Seçeneklerimizin olduğunu fark etmemiz lazım. Tek bir şeye sıkışmış durumda değiliz. Başkalarından akıl fikir almak lazım, görüşlerini almak lazım. Ki bu da bizi alternatif düşüncelere açsın. İçinde bulunduğumuz durumu önce bir bilim insanı gibi neyin içindeyim diye daha objektif ve dışarıdan bir bakmak lazım. Yoksa duygular, anlamlar işin içine girdiği zaman onun içerisinde kayboluyoruz. Belki üçüncü tekil şahıslanın başkasının başına gelmiş gibi anlatabilirsiniz kendinize ya da bir başkasına. Böylelikle dışarıdan bakma şansımız olur. Hislerimiz değiliz, aklımızdan geçenler değiliz, zihnimizden geçenlerin %99'u palavra denebilir, düşünceler yani. Her birinin kanıtı yok onların. O yüzden onları sahiplenmemek lazım. Benliğimizle duygu düşünceleri ayırt edebiliriz. Ve de yaşadığımız deneyimler de değiliz. Onlar başımıza gelen olaylar ve bizim benliğimiz farklı. Hep böyle ayırma, dışarıdan bakma, o girdapta kaybolmama gördüğünüz gibi. Ve de bu hafta için yine esnekliğimi puan verin. Kaçsa esnekliğiniz? %50. Bu hafta %60'a çıkaracağım diye bakabilirsiniz. Psikolojik esneklik de kararlılık terapisinin temel kavramlarından bir tanesi. Okumak isterseniz öyle de okuyabilirsiniz.
Çok iyi, çok iyi. Durumu olduğu gibi görebilme becerimizin gelişmesini umuyorum. Kafamızdakileri doğrulayacak arayışlara girmeden, kendi kehanetlerimizi gerçekleştirmeye çalışmadan, hayatın bize sunduklarıyla yetinerek, şükrederek bir hayat süreriz inşallah hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin olacağımız günü YouTube'da hevesle bekliyoruz. Konuşmamı hazırlıyorum, ona göre rica ederim. Ben konuşmamı unutmadan 100 bin olalım.
Bilim insanı olarak bir sayıları analiz ettim. İlk izlenme oranlarıyla beğeni oranlarına baktım. Yani ilk zamanlar %3, izleyenlerin %3'ü beğenmiş. Ortalarda %5, işte son zamanlarda %7, son videoda %10'a çıktık. Bu haftaki diğer göreviniz de izleyenlerin %50'sinin en azından beğen butonuna basması da olabilir. Bu da bir esneklik çalışması gibi düşünülebilir. Desteğinizi bekliyoruz.
Valla öyle toparladın ki bilim insanı olarak ben evet. De şöyle söyleyeyim. Ben de sıradan bir vatandaş olarak kardeşim boşa uğraştım ben biz beğenin diye vatandaş tepkisi vereyim.
Ver.
Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.